Ayrım 42.
Artık genç değilsin. Gönül eğlendirecek yaşı geçirdin. Artık annenden de başka insanlardan da utanmanın sırası gelmedi mi? Kendine gel. Bu işleri bırak da evlen artık. Yeter. Andrei öfkeyle, "Şimdicik mi evleneyim yoksa güneş doğsun diye bekleyelim mi?" diye sordu. Annesi hiç de iyi niyet taşımayan bu şakayı önemsemeden ciddi bir tavırla, "O dediğin güneş daha 3 kere doğup batsa, 4.sünde de evlensen gene razıyım. Ben sana acele et demiyorum," dedi. "Ama ihtiyarlığına acı. Bu ihtiyarlıkla üzerimde 1000 türlü hastalık varken, inek sağmak, yemek pişirmek, senin çamaşırlarını yıkamak, bostana bakmak, evde her işe koşmak bana göre iş değil. Bunu nasıl da anlamıyorsun oğlum? Sen evde bir çivi çakmazsın, bana yardımcı olmazsın, su bile getirmezsin. Yemek yedin mi doğru işine, tıpkı bir kiracı ya da evde bir yabancı gibisin. Yalnız güvercinlerinle ilgileniyorsun, tıpkı küçük bir çocuk gibi. Onlarla uğraşıp duruyorsun, bir erkeğe yakışır mı yani? Bari çocuklar gibi güvercinlerle uğraştığın için insanlardan utan. Eğer Nuyurka bana yardım etseydi, çoktandır yatağa düşerdim. Gözlerin kör mü oldu nedir? Kızcağızın her Allah'ın günü bize koşup geldiğini, bir gün bir iş, bir başka gün başka iş yaptığını, ineği sağdığını ya da bostanda bitkilerin altını karıştırıp suladığını, bunlar olmasa bir başka işte yardım ettiğini nasıl da görmüyorsun? Öyle şefkatli, öyle iyi bir kız ki koca kasabada eşini bulamazsın. Gözlerinin içine bakıyor da sen gene görmüyorsun. Öylesine sürtüyorsun ki gezip tozmaktan gözlerin etrafı bile görmüyor. Ayol nerelerde sürttün gene? Şu haline bak, üstün başın diken içinde. Seni sürtük köpek seni. Ey bakayım başını, ah benim başımın derdi oğlum. Yerlerde mi yuvarladılar seni? İşkence mi ettiler, nedir? İhtiyar kadın elini oğlunun omzuna koydu. Hafifçe kendine doğru çekti. Genç adamı eğilmeye zorladı. Andrei başını eğince de artık ağarmaya yüz tutmuş dalgalı saçlarının arkasından ta dibe kadar yapışmış geçen yıldan kalma bir tutam dikeni güçlükle ayıkladı. Andrei doğruldu. Annesinin tiksintiyle buruşturduğu yüzüne dikkatle bakarak ''Benim için kötü düşünmeyin anneciğim.'' dedi. ''Beni otların arasında sürünmeye zorlayan şey eğlence değil, başka bir şey. Şimdilik siz bu işi anlayamazsınız. Zamanı gelince öğrenirsiniz. Evlenmeye gelince, bana verdiğiniz o 3 günlük süre çok bile. Yarından tezi yok, Nuyurka'yı gelin olarak evimize getireceğim. Yalnız bakın anne, onu kendinize gelin olarak siz seçtiniz. Yani onunla anlaşmaya bakın, aranızda kavga olmasın. Bana gelince ben aynı çatı altında 3 karı ile bile oturabilirim. Nasırıma basılmazsa ne kadar yumuşak başlı olduğumu biliyorsunuz. Şimdi izin verin de işe gitmeden önce 1 saatçik uyuyayım.'' İhtiyar kadın haç çıkara çıkara kenara çekildi. ''Allah'a şükür aklın başına geldi. Allah aklını başına getirdi de ihtiyarlığıma acımaya başladım. Haydi git yavrum, git evladım, uyu. Ben sana kahvaltı için 1-2 kızartayım. Senin için azıcık kaymak da topladım. Artık beni böyle sevindirdiğin için sana nasıl yaranacağımı bilemiyorum.'' Andrei odasına girdikten sonra kapıyı sıkıca kapadı. İhtiyar kadın ise sanki oğlu hala yanındaymış gibi alçak sesle ''Senden başka dünyada kimsem yok ki'' dedi ve ağlamaya başladı. Köyün çeşitli noktalarında Andrei Razmetnov, geceyi Atamançukov'un avlusunun yanında geçirmiş olan Davidov, hamamcının avlusunu gözetlemiş olan Nagunov ve kazasız belasız Yakovlukiç'i evine sokulmuş olan Polovsev ile Liatevski aynı anda yatağa yatıyorlardı. Düşünceleri, karakterleri birbirlerine bu kadar aykırı olan bütün bu insanların o hafif sisli, sakin, sessiz yaz sabahında gördükleri rüyalar da herhalde birbirine hiç benzemiyordu. Ama hepsi de aynı saatte uykuya dalmışlardı. En erken Andrei Razmetnov uyandı. Sinek kaydı tıraş oldu. Başını yıkadı. Sırtına temiz bir gömlek, ayağına da Marina Poyarkova'nın ölen kocasından miras kalmış olan yeni poturu geçirdi. Uzun uzun çizmelerine tükürdü. Onları eski bir kaputun eteğinden kesilmiş bez parçasıyla dikkatle parlattı. Her şeyi düşünerek fazla acele etmeden hazırlanıyordu. Annesi bu hazırlıkların ne için olduğunu anlamıştı. Ama yersiz bir sözle oğlunun önemli iş yapmaya hazırlanan bir insana özgü ciddiliğini bozmamak, onu ürkütmemek için hiçbir şey sormuyordu. Yalnız arada bir ona bakıyor, sonra da Patch'in yanında her zamankinden daha çok uğraşıp didiniyordu. Hiç konuşmadan kahvaltı ettiler. Razmiretnov resmi bir tavırla, ''Beni akşamdan önce beklemeyin anneciğim.'' dedi. Annesi, ''Allah yardımcın olsun.'' diye karşılık verdi. Genç adam Tanrı'nın kendisine yardım edeceğine hiç inanmıyormuş gibi, ''Başka işi yok da yardım edecek, bekle.'' dedi. Razmiretnov talip olma işini Davidov gibi değil de tıpkı bir iş adamı gibi 10 dakika içinde görüverdi. Ama Nuyurka'nın anne babasının evine girince töreler yerini bulsun diye 1-2 dakika oturdu. Hiç konuşmadan bir sigara tellendirdi. Sonra Nuyurka'nın babasıyla ürünün nasıl olacağı üzerine konuşmaya başladı. Birkaç dakika havadan sudan söz ettiler. Sonra Razmiretnov sanki bu iş çoktan kararlaştırılmış gibi... ''Yarın Nuyurka'yı sizden alacağım.'' dedi. Gelinin şakadan hoşlanan babası, ''Nereye götüreceksin? Başkanlıkta nöbet beklemeye mi?'' diye sordu. ''Daha beter bir işe, kendime karı diye alacağım. O konuda söz sahibi kendisidir. Nasıl derse öyle olur.'' Razmiretnov yanakları al al olmuş genç kıza doğru döndü. Her zaman alaylı alaylı gülümsediği halde, o anda dudaklarında hafif bir gülümseyiş bile yoktu. ''Kabul ediyor musun?'' diye sordu. Genç kız sevgi dolu yuvarlak gözlerini cesaretle Andre'ye dikmişti. Kararlı bir tavırla ''Seninle her şeye razıyım.'' dedi. Razmiretnov memnunlukla ''İşte bu kadar.'' dedi. Kızın annesiyle babası eski törelere uyarak biraz naz etmek istediler ama Andre'yi bir sigara daha tellendirerek sözlerini yarıda kesti. ''Ben sizden hiçbir çeyiz istemiyorum. Siz de benden hiçbir şey alamazsınız. Ne alabilirsiniz ki şu tütün dumanından başka? Kızı hazırlayın. Biraz sonra kasabaya gider, nikahımızı kıydırır, hemen döneriz. Yarın da düğünümüzü yaparız. İşte bu kadar.'' Gelinin annesi, ''Niye acele ediyorsun, tutuştun mu nedir?'' diye sordu. Razmiretnov ona soğuk bir tavırla baktı. ''Ben 12 yıl önce tutuşmuştum. Yandım yandım da artık kül bağladım. Acele etmeme gelince sebebi şu. Evde işler sıkıştırıyor. Annemi biliyorsunuz. Neredeyse emekli olacak. Şimdi kararlaştıralım. Vodkayı kasabadan ben getiririm. Ama 10 litreden fazla değil. Vodkaya göre meze hazırlar. Ona göre de misafir davet edersiniz. Benim tarafımdan 3 kişi gelecek. Annem, Davidov, bir de Şali. Ev sahibi... ''Nagunov gelmeyecek mi?'' diye sordu. Andrei Makar'ın ne olursa olsun düğüne hiçbir zaman gelmeyeceğine kesinlikle inandığı için ''O hastalandı'' diye yalan söyledi. ''Bir koyun keseli mi Andrei Stepanich?'' ''Onu siz bilirsiniz. Yalnız fazla eğlenemeyiz, bana izin vermezler. İşi fazla ileriye götürürsek beni işten atabilirler. Partiden de öyle azar işitirim ki sonra vodka kadehini tutan parmakları sanki ateş üstündeymiş gibi bütün bir yıl üfler dururum.'' Razmiretnov bunu söyledikten sonra geline döndü. Çapkın bir tavırla göz kırptı ama gülümseyişi hemen hemen belirsizdi. ''Yarım saat sonra gelirim. Sen bu arada giyin, kuşan Nuyura. İyice süslen. Öyle herhangi bir kimseyle değil, Şura Başkanı ile evleniyorsun. Bunu unutma.'' dedi. Neşesiz bir düğündü. Ne şarkı, ne oyun, ne de Kazak düğünlerinde duyulan neşeli fıkralar, gelinle güveye yöneltilen çeşit çeşit, bazen açık saçık dilekler yoktu. Bu havayı Razmiretnov vermişti. Kendi öyle bir yerde hiç normal görünmeyecek derecede ciddi, ağırbaşlı, üstelik de ayıktı. Konuşmalara hemen hemen hiç katılmıyordu. Misafirler arada bir, ''Amma da acıymış.'' diye bağırdıkları zaman, sanki zorlanıyormuş gibi başını al yanaklı eşine doğru çeviriyor, isteksiz bir tavırla, soğuk dudaklarıyla onu öpüyordu. Hep pek canlı olan gözleri ise ne gelinde ne de misafirlerdeydi. Uzaklara, sanki çok gerilere kalmış hüzünlü bir geçmişe dalıyordu. 28. Bölüm. Gramyaçi Log'un üzerinden hep aynı göz kamaştırıcılığı ve acelesiz akışı ile geçip gidiyordu zaman. Köyün üstünden gene aynı şekilde bazen kar gibi bembeyaz görünen bulutlar kayıyordu. Bazen renkleri değişiyor, fırtınayı haber veren koyu lacivertten büsbütün renksiz denilecek kadar çeşit çeşit tonlara bürünüyordu. Bazen güneş batarken donuk donuk ya da parlak bir kırmızı renk alıyor, tutuşmuş gibi görünüyor, böylece ertesi günü rüzgar çıkacağını haber veriyordu. O zaman gremya çiğlokta kadınlarla çocuklar, aile reislerinin ya da aile reisliği adaylarının her zamanki gibi karşılık kabul etmeyen kesin bir tavırla sakin sakin, böyle bir rüzgarda hiç samanlar demetlenip arabalara yüklenilir mi diye konuştuklarını işitiyorlardı. Bunun üzerine yanlarında oturan, aynı zamanda kendilerinden daha yaşlı olanların ya da komşulardan birinin azıcık düşündükten sonra ''Sakın ha, bunu yapayım deme, rüzgar samanı alır götürür.'' diye cevap verdikleri duyuluyordu. İşte o sırada ta yükseklerde doğudan gelen çılgın rüzgar delice eserken aşağıda da insanlar katlanmak zorunda kaldıkları işsizlik içinde boş boş otururlarken köyün 300 avlusunda da hep aynı hikaye, çoktandır hayata gözlerini kapamış olan Ivan Ivanoviç Degdyarov ile ilgili bir hikaye anlatılıyordu. Bu adamcağız çok çok eskiden bir gün işte böyle lodosun estiği bir sırada tarlalardan harman yerine buğday yüklemeye kalkışmış, rüzgarın olgun buğdayı demet demet yığın yığın götürdüğünü görünce doğanın gücüyle bir süre savaştıktan sonra umudunu yitirmiş, yaba ile kocaman bir buğday yığını kaldırmış, doğuya bakarak öfkeyle rüzgara seslenmiş, ''Madem o kadar kuvvetlisin, al bakalım, bunu da götür, al götür işte.'' Allah kahretsin seni diye bağırmış. Sonra üst üste rastgele konmuş buğday demetleriyle dolu arabayı yana devirerek yere boşaltmış. Sonra da ana avrat söverek boş arabayla eve dönmüş. Gramya Çiğlok'ta insanların ömrü ağır akışını hiç hızlandırmadan devam edip gidiyor. Ama her gün, her gece köyün 300 sahnesinden birinde büyük küçük sevinçler, üzüntüler, heyecanlar, bazen de acısı hemen dinmeyen felaketler getiriyordu. Pazartesi günü gün doğarken köyün eski yaşlı çobanı Agey dede ölmüştü. İhtiyar adam sürüden ayrılmış bir yavrusu olan yaramaz bir ineği tekrar sürüye sokmak için koşmaya kalkışmıştı. Ama yaşlılara özgü titrek koşusu çok sürmemişti. Birden olduğu yerde duraklamış, kırbaç tutan elini göğsüne bastırmış, bir an dizleri bükülen ayaklarını ileriye geriye doğru atarak sallanmış, sonra gene sarhoş gibi sallana sallana elinden kırbacını düşürerek ağır ağır kararsız adımlarla geri geri gitmişti. İhtiyarın yanına Beşlebov'un egelini koşup gelmiş, soğumaya başlayan buruşuk ellerini tutmuş, tıkana tıkana sıcacık nefesini ihtiyarın cam gibi donuklaşan gözlerine doğru çevirerek ''Dedeciğim, sevgili dedeciğim, fena mı oluyorsun?'' diye sormuştu. Adamın halini görünce de avazı çıktığı kadar ''Eyvah, zavallı dedeciğim, şimdi ben sana nasıl yardım edeceğim?'' diye bağırmıştı. Agey dede peltekleşen diliyle ''Yavrucuğum, korkma, koluma gir, yoksa düşeceğim.'' diye söylenmişti. Gerçekten de düşmüştü. Önce sağ dizinin üzerine kapaklanmış, sonra da yana devrilivermişti. Hemen de ölmüştü. Böylece hayata gürültüsüz, patırtısız veda etmişti. Öğleyin ise hemen hemen aynı saatte iki genç kolhozcu kadın doğum yapmışlardı. Birinin doğumu zor oluyordu. Davidov, Voskova'dan bölge sağlık memurunu getirmek için ilk bulduğu arabayı hemen oraya göndermek zorunda kalmıştı. Agey dedenin evinden, onun aile reisini kaybetmiş yakınlarının yanından müdürlük binasına yeni dönmüştü ki, genç kolhozculardan Mihey Kuznetsov çıka geldi. Genç adam sapsarı olmuş bir halde, heyecan içinde daha eşikte konuşmaya başlamıştı. ''Sevgili arkadaş Davidov, Allah rızası için imdadımıza yetiş. Karım iki gündür doğum sancısı çekiyor, ne var ki bir türlü doğuramıyor. Oysa benim ondan başka daha iki çocuğum var. Hem zaten ona da çok acıyorum. Yüreğim parçalanıyor. Ne olursun yardımını esirgeme. İzin ver at bulsunlar. Buraya sağlık memurunu getirmeli. Bizim karılar nedense karıma yardım edemiyorlar.'' Davidov gidip bakalım dedi. Sonra avluya çıktı. Şukar dede saman getirmek için bozkıra gitmişti. Bütün atlar işlere koşulmuştu. Davidov, ''Gel senin evin oraya gidelim. Rastlayacağım ilk arabayı Voskova'ya gönderelim. Sen karının yanına git. Ben ise kapıda durur, yoldan geçen hangi arabayı görürsem onu gönderirim.'' dedi. Davido çok iyi biliyordu ki bir kadının doğum yapmak üzere olduğu bir evin yakınında bir erkeğin bulunması yakışık almaz bir şeydi. Ama gene de Kuznetsov'un evinin etrafındaki alçak çitin beri tarafında geniş adımlarla bir aşağı bir yukarı yürüyor, boş sokağın bir başından öbür başına bakıyor, içeriden gelen boğuk kadın iniltileriyle uzayıp giden çığlıkları işitiyor, kendisine yabancı olan bu analık acısını duyuyormuş gibi üzüntüyle homurdanıyor, aynı zamanda alçak sesle denizcilere özgü en yakası açılmadık küfürleri savurup duruyordu. Sokağın öbür başından ekiplerden birine bağlı 16 yaşındaki Andrei Akimov adındaki sucunun arabasını ağır ağır sürerek geldiğini görünce çocuk gibi koştu, yolunu kesti. Hiç zorluk çekmeden arabanın içindeki su dolu fıçıyı aşağıya itti. Nefes nefese... ''Bana bak delikanlı, burada bir kadın doğumda zorluk çekiyor. Atların sağlam, var gücünle Voyskova'ya sür. Oradan sağlık memurunu aldığın gibi hemen buraya getir. Nasıl gelirse gelsin, atları çatlatsan bile zararı yok. Ben sorumluluğu kabul ediyorum. Doğrusu bu.'' dedi. Ölenin derin sessizliği içinde ölecek derecede acı çektiği belli olan bir kadının boğuk, hafif çığlığı duyuldu. Hemen sonra da kesiliverdi. Davidov dik dik delikanlının gözlerinin içine baktı. İşitiyor musun? Haydi sür bakalım. Delikanlı arabanın üzerinde ayağa kalkarak tıpkı yaşlı bir adam gibi yukarıdan aşağıya Davidov'u süzdü. Anlıyorum Semyon amca. Gidiyorum, atlar içinde merak etmeyin. Atlar oldukları yerde yıldırım gibi ileriye doğru fırladılar. Delikanlı ayakta olanca gücüyle ıslık çalıyor, kırbacını hızla savuruyordu. Davidov arabanın tekerlekleri arasında döne döne yukarı doğru yükselen tozlara bakarak umutsuzluk içinde elini aşağı doğru salladı. Sonra kolhozun idare binasına gitti. Giderken tekrar boğuk bir kadın çığlığı duydu. Büyük bir acı çekiyormuşçasına yüzünü buruşturdu. Ancak iki mahalleyi geçtikten sonra canı sıkılarak ''Bir de doğurmaya kalkarlar, onu bile doğru dürüst beceremezler.'' diye söylendi. Daha idarede günlük işler dediği çalışmalarla ilgilenmeye vakit bulamamıştı ki, bu sefer yanına utangaç bir delikanlı geldi. İhtiyar kolhozcu Abhamov'un oğluydu. Olduğu yerde yaylanıyordu. Sonunda utana utana konuşmaya başladı. ''Arkadaş Davidov, bizim evde düğün var, ailecek sizi davet ediyoruz. Soframızda siz olmasanız keyifli olmaz.'' dedi. İşte o zaman Davidov dayanamadı. Masanın başından ayağa fırladı. ''Şu köyde hepiniz çıldırdınız mı nedir? Bir gün içinde biriniz ölmeye, biriniz doğurmaya, biriniz evlenmeye kalkıştınız. Sözleştiniz mi be?'' Sonra kendi sinirliliğine için için gülerek artık sakinleşmiş bir tavırla ''Ne diye acele ediyorsun sanki?'' diye sordu. ''Sonbahar gelince pekala evlenirdin. Düğün zamanı sonbahardır.'' Delikanlı sanki ayağının altında yanan kömürler varmış gibi adeta kıvranarak ''Durum sonbahara kadar beklememize izin vermez.'' dedi. ''Hangi durum?'' ''İşte anlarsınız ya arkadaş Davidov, ondan.'' Davidov ''Ya öyle mi?'' dedi. Sonra öğüt vermek ister gibi devam etti. ''O işin sonunu daha başlamadan düşünmeli.'' Biraz düşündükten sonra gülümseyerek ''Bu öğütleri verecek insan ben değilim, o da bunları benden duymamalıydı.'' diye düşündü. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Davidov kararını verdi. Eh ne yapalım, akşama uğrarız. Hepimiz geliriz. Nagunov ile Razmiyotnov'a da haber verdin mi? Onları da davet ettim. İyi ya, üçümüz de geliriz. Bir saatçik otururuz. Ama içki içmemize izin yok. Zaman o zaman değil. İçmezsek bize darılmayın. Haydi güle güle. Mutlu olmanı isterim. Gerçi bu dilekleri size geldiğimizde de söyleyeceğiz ya. Seninki çok mu şişmanladı? Hayır o kadar değil ama belli oluyor. Davidov gene sanki öğüt verir gibi bir tavırla belli olsa bile zararı yok daha da iyi olur dedi. Sonra bu konuşmada tabii olmayan bir şey yakalamış gibi gene gülümsedi. Bir saat sonra Davidov hazırladığı raporu imzalarken yeni baba olmuş Mihail Kuznetsov mutlu bir tavırla içeri girdi. Hemen yaklaşıp Davidov'u kucakladı. Memnun memnun, acele acele konuşarak ''Allah senden razı olsun sevgili başkanımız Andriyushka, sağlık memurunu tam zamanında getirdi. Bizim karı neredeyse nalları dikiyordu. Oysa memurun yardım ile hemencecik bana öyle bir oğlan doğurdu ki tıpkı dana yavrusu gibi. Ellerinde tutamazsın. Sağlık memuru diyor ki çocuk ters geliyormuş, ondan öyle olmuş. Ben ise onu düşünmüyorum. Ters mi yüz mü doğmuş bana vız gelir. Şimdi ailemizde bir erkek daha var ya, ona bakarım ben. Bize kum olacaksın arkadaş Davidov. Dipnot. Kum. Çocuğun vaftiz babası. Davidov eliyle alnını ovuşturarak kum olmasına olurum dedi. Hemen ekledi. Çok sevindim karının kazasız belasız kurtulmasına. Bir şeye ihtiyacın varsa yarın Ostrovnov'a gider, ondan istersin. Ben gereken emirleri veririm. Senin oğlanın ters gelmesine bakma, önemli değil. Zaten oğlanlar, gerçek erkekler hep öyle gelirler. Davidov bunu söylerken hiç gülümsemiyor, öğüt verir gibi konuştuğunu da fark etmiyordu. Oysa daha biraz önce böyle konuştuğu için kendisiyle alay etmişti. Başkasının sevincini paylaştığına, bir kadının doğum yaparken başına felaket gelmeyip de kurtulduğunu işitince gözlerinin yaşardığına göre demek ki feleğin çemberinden geçmiş denizci artık yufka yürekli biri olmuştu. Gözlerine yaş dolduğunu hissedince hemen geniş avcı ile gözlerini örttü. Sonra sözünü karşısındakine azarlar gibi bitirdi. Haydi bakalım, şimdi sen karının yanına git. Eğer bir ihtiyacınız olursa gelebilirsin. Haydi çek arabanı. Öyle söylediğime de kızma. Şu anda başımı kaşıyacak vaktim yok. Anlıyor musun? O kadar çok işim var ki burada bir de seninle uğraşamam. O gün akşama doğru Gremyachi Log için oldukça önemli ama gene de hiç kimsenin fark etmediği olağanüstü bir olay geçti. Saat 7'ye doğru Ostrovnov'un evinin önünde besili iki atın çektiği şık bir fayton durdu. İçinden keten ceketli, ayağında da keten bir pantolon bulunan orta boylu bir adam indi. İhtiyarlara özgü ağırbaşlı bir tavırla tozlanmış pantolonunun paçalarını silkeledi. Sonra genç bir adam gibi sert adımlarla Ostrovnov'un basamaklarından yukarı çıktı. Kendine güvendiğini belirten bir tavırla bu yeni ziyaretten ötürü endişeye kapılmış olan Yakovluk için beklediği sofaya girdi. Tütünden hemen hemen kararmış dişlerini göstererek bir an için dostça gülümsedi. Küçük, kupkuru eliyle Yakovluk için dirseğini kuvvetle sıkarken ''Alexander Anisimovich evdeler mi?'' diye sordu. ''Seni hemen tanıdım. Sen ev sahibi Yakovluk içsin değil mi?'' 11. kaset, 1. yüzün sonu.